Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Tasavvuf ve İrşad programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz.
Allah razı olsun, afiyettesiniz hocam inşallah.
Hamdolsun, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Hocam bugün Darül Erkam'dayız. Erkam bin Ebil Erkam'ın eviyle ilgili bugünkü sohbetimizi aslında Darül Erkam'a ayırmak istiyorum. Çünkü Ashab-ı Suffe'yi konuştuk ama Ashab-ı Suffe'den önce Mekke döneminde Darül Erkam'la alakalı da Peygamber Efendimiz'in bir irşat metodu var. Bugün o Darül Erkam'daki irşat metodunu konuşmak istiyorum hocam sizlerle. Buyurunuz.
Şimdi efendim tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetle, risaletle görevlendirilmesinden sonraki süreçte işte bir ilk tebliğe başlayıp arkasından bir 3 yıllık bir vahyin kesilmesi süreci var. Ondan sonra tekrar vahiy başladıktan sonra 4. yıldan sonra risaletin Darül Erkam'ın sahibi olan Erkam İbni Ebil Erkam Müslüman oluyor. Ve onun celadeti, düşkünlüğü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığı ve hanesinin müsait olması sebebiyle Safa Tepesi'nin civarında hanesi. Müslümanların kendi evine gelmesini, orada buluşmalarını talep ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Efendimizin zaten gönlünde böyle bir şey var yani. Çünkü Efendimizin nübüvvetle gönderilişinden sonraki süreçlerde baktığımız zaman en büyük mabet Kabe-i Muazzama. Ama o mabette de putlar var. Yani müşrikler orayı gözleri gibi koruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid mücadelesi onları rahatsız ediyor. Yani Efendimiz'i mümkün olduğu kadar Kabe ve civarına sokmamak gibi bir şeyler var, tercihleri var. Dolayısıyla Efendimiz yani Allah'ın evi olarak yapılmış bulunan ve o gün için işgale uğramış bulunan Kabe-i Muazzama'da bu tebliğ ve tevhid hizmetlerini gerçekleştiremeyince Erkam'ın evi o bakımdan büyük imkan oluyor. Erkam hanesini günlük olarak açıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlarına. Efendimiz Aleyhisselam bir kadro hareketi başlatmak istiyor. Yani bu işin hani böyle tek tek bir adam, iki adam değil de yani insanları gruplar halinde buluşturup, eğitip, yetiştirip çevreye yaymak. Oralarda onların tekrar dalga dalga muhite yayılmalarını sağlayacak bir hareket başlatmak istiyor. Bunun için de mutlaka insanlarla bir araya gelmek ve onların gönüllerine dokunmak, şikayetlerini dinlemek, sıkıntılarını paylaşmak, acılarına merhem olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç. Çünkü bu tür bir davet söz konusu olduğunda veya dini hizmet söz konusu olduğunda genellikle toplumların zayıf kesimleri bu işe daha çok talip olur. Ve ilk yananlar genellikle genç yaştaki insanlardır, kadınlardır ve ekonomik bakımdan fakir olan insanlardır. Yani Efendimizin de böyle, daha öncekilere de böyle ola gelmiş. Çünkü mele denilen, Kur'an-ı Kerim'in mele dediği bir takım var. Onlar böyle karınları tok, sırtları pek, efendim sözleri kanun, yeni bir fikri oluşum, yeni bir toplumsal değişim ve dönüşüm onlar için çok kolay kabul edilebilir bir şey değil. Ve onu hemen yok etmek, ortadan kaldırmak üzere hareketler geliştiriyorlar. Hep Kur'an-ı Kerim bunlardan sık sık bahsediyor, o mele denilen yani tevhid mücadelesine karşı çıkan insanlardan. Asr-ı saadette Efendimizin çağında da cahiliye toplumu içinde de böyleleri çok var. Ve bunlar Efendimizin etrafında özellikle kölelerden, fakir insanlardan, Müslüman olanları, bilhassa köle olanlarını, erkek ya da kadın cariye köle olanları eziyet ediyorlar. Yani bunların tabii hakikaten çok ızdıraplı bir şey bu. Yani bir davaya inanıyorsunuz, bir şeye gönül veriyorsunuz ve bu gönül verdiğiniz inancınız sebebiyle siz sosyal baskıya uğruyorsunuz. Yetmiyor, fiziki baskıyı ve darp görüyorsunuz. Yani baktığınız zaman Yasir ailesi mesela bunun en kuvvetli örneklerindendir. Darül Erkam bu manada onlar için bir nefes alma yeri, sığınak gibi olmuştur. Yani onlar kendilerine sahiplik eden kişilerin baskılarından, işkencelerinden fırsat bulup gittikçe Efendimizin yanına, orada Efendimizin onlara söylediği rahatlatıcı, gönüllerine dokunacak güzel sözlerle imanlarını tazeliyorlar bir bakıma. Ve çektikleri bu eziyetin karşılığını mutlaka göreceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara anlatıyor. Zaten İslam'ın ve tevhid inancının en güzel, en önemli tarafı bu. Yani bu dünyada bir zulüm var. Belli zamanlarda insanlar bu zulmü yapıyor ve bu zulüm gerçekten fıtrat ehli insanların kanına dokunuyor. Yani ne oluyor? İnsanlar niye birbirinin kanına girer, canına girer, canını acıtır diye. Bu tepkisel tavırlar ister istemez bunların çözümlenmesini ve sonuçlanmasını bekliyor. Ama bunun bazen dünyada mümkün olamayacağı anlaşılıyor. Ama o zaman işte ahiret inancı çok işe yarıyor. Ya tamam, bu dünyada belki olmayacak ama biz hayatı bu dünya hayatından ibaret görmüyoruz. Bizim için daha önemli ve daha kıymetli bir hayat var. O da ebedi hayattır. Dolayısıyla bu ebedi hayatta bunların siz çok daha fazla güzel karşılıklarını göreceksiniz. Yani cennette bunların kat kat karşılığı olan ecirleri alacaksınız. O bakımdan müteessir olmayın. Yani hayat geçici, fani. Bu fani hayat içerisinde yaşadığınız bu zorlukları siz oraya güzellik olarak taşıyorsunuz, taşıyacaksınız. Mealinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teselli edici sözler söylüyor ve onlar Efendimizin yanında işte Kur'an dinlemek, efendime söyleyeyim namaz kılmak, birlikte namaz kılıyorlar. Henüz daha namazı farz olmamış ama gece namazı var. Gece namazı diye bir namazın varlığı ta Müzzemmil suresinden, Müddessir suresinden itibaren bilinen bir hadise. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslüman olan sahabiler de belli vakitlerde bu tür nafile namazlar, gece namazları falan kılıyorlar. Dolayısıyla Efendimizin Darül Erkam'da gerçekleştirdiği buluşmalar bu manada hem ibadet için hem dua için ama daha önemlisi telkin için. Yani insanların çektikleri sıkıntıların bedelleriyle ilgili yaptığı telkinler, onları ferahlatıcı açıklamalar, yorumlar, onların gönül dünyalarının yeniden toparlanmasını, ihya olmasını ve döndüklerinde şeylerin yanına, sahiplerinin yanına veyahut diğer komşuların, kendilerine eziyet eden insanların yanına daha güçlü olarak dönüyorlar, daha moralli olarak dönüyorlar ve bir bezginlik alameti göstermemiş oluyorlar. O bakımdan yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam'ı bu manada bir ilk mektep gibi, ilk okul burası yani insanların zihni, fikri ve kalbi olarak eğitildiği, yetiştirildiği. Hani Efendimiz zaman zaman yeni gelen ayet-i kerimeler oluyor, o ayetleri orada ashabını okuyor. Onları yerine göre tefsir ediyor, açıklıyor. Onların bunun istifsarı ile ilgili açıklanmasını istedikleri sualleri oluyor. Onlara cevap veriyor. Ama esas önemli olan Efendimiz onların arasında yani bugün işte modern tabiriyle kaliteli beraberlik yaşıyor. Yani onların her türlü problemine aşina olduğunu, her türlü derdiyle dertlendiğini ve bunlara çözüm üretmek için fiilen çalıştığını ve Rabbine dua ettiğini onlara anlatıyor. Onlar da Efendimizin yani kendileri gibi bu acıları yüreğine daha fazlasıyla çektiğini, hatta tek kişinin değil yani kendilerini onları şahsen çekiyorlar. O bütün ashabın acısını yüreğinde hissettiğini görünce onlar diyorlar ki ya biz neyiz ki efendim, bunların hepsinin acısını yüreğine taşıyor. Dolayısıyla Efendimizin orada bunlara yaptığı teselliler, konuşmalar gerçekten çok anlam kazanıyor.
Hocam tabii özellikle Darül Erkam özelinde şunu söyleyebiliriz. Demek ki yani böyle bir irşat ve tebliğ için bir mekan ihtiyacı aşikar. Yani bu mekanı da Erkam bin Ebil Erkam aslında etraftaki zulme, biraz önce sizin buyurduğunuz üzere zulme binaen yine de bu mekanını açma, bu evini açma iradesini gösteriyor. Bu cesaretini da çok önemli bir şey. Çünkü hocam bu cesareti göstermek o dönemde çok zor bir şey aynı
tabii
zamanda.
Tabii yani bütün şimşek üzerine çekilmesi anlamına geliyor. Yani sen toplum karşı çıktığı halde, mele dediğimiz o ileri gelenler, yöneticiler karşı çıktığı halde sen bu yeni gelmiş peygamber olduğunu söyleyen Muttalib'in torunu, Talib'in yetimi Muhammed'e sahip çıkıyorsun. İmajı tabii ki onun üzerine yapışıyor. Ama buna rağmen o samimi bir Müslüman olarak Efendimizin söylediklerine inandığı, ahirete inandığı, Allah'a inandığı için böyle bir şeyi endişe etmeden bunu göğüslüyor ve hakikaten orası Müslümanların ilk yetiştiği yer oluyor. Çünkü hakikaten mekan, ihvan ve imkan. Bunlar önemli şeyler. Yani tasavvufta da çok bunlara önem verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine döneminde de benzer bir adım atmanı, hatta Kuba'da bile mescid yapıyor Peygamberimiz.
Evet.
Medine'de mescid inşa ediyor. Yani burada şunu aslında göstermiş oluyor Peygamberimiz. Yani İslam ferdi bir din değil. Yani toplumun tamamını kuşatmayı amaçlayan, tamamının dertleriyle ilgilenen ve onlara çözüm üretmek üzere müesseseler kuran bir yapıya sahip.
Belki ilk programlarımız özellikle bu ruhbanlık, İslam'da ruhbanlığın olmadığı üzerine konuşmalar yapmıştık
evet,
hocam.
Doğru.
Yani cami ve cemaat merkezli bir din anlayışı olduğunu, toplumsal karşılığı olduğunu İslam'ın. Yani o zaman bu Erkam'ın evindeki irşat usulü peygamberimizin bil fiil önce kendi ahlakıyla karşı tarafındaki ashabını ahlaklandırması,
evet.
Sonra da bilgiyle özellikle gelen ayet-i kerimeler ve diğer uyarılarla onların bilgi düzeyini artırması için bir mekan, ev sahipliği yaptı bu Darül Erkam.
Yani esas uygulamalı eğitim yeri, inen ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl uygulandığını Efendimizin fiilen gösterdiği ve sahabilerin hani identifikasyon diyorlar şimdi, aynileşme, ınsıba veya inikas diye de ifade ediliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aynileşmeleri, onun gibi olmaya çalışmaları, onun halini, tavrını, tebessümünü, iyilik duygusunu, efendim gönüllere ferah veren üslubunu dinleyerek onlar oradan mutlu olarak ayrılıyorlar. Ha, bir de tabii şu da var. Yani şimdi orada belli zamanlarda gidip arınan insanlar tekrar şirk toplumunun içine giriyorlar. Yani o şirk toplumunun içine giren insanların üzerine isi, pası, kokusu üzerine siniyor. İster istemez bunlardan etkileniyor insan. Bir kısımda çok zayıf insanlar ekonomik olarak ve sosyal olarak. Bu etkilerin çokluğu sebebiyle belki de yamulmak durumunda da kalıyorlar. Kalabilirler veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte onların bu kirlenmiş varsa halleri onları temizlemek, zihinlerinde oluşmuşsa sualler onları sonuçlandırmak ve en önemlisi birbirlerine kenetlemek. Yani az sayıda da olsalar, yani biz bir yeni kadroyuz. Biz Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam etrafında halkalanmış ve birbirine Allah adına söz vermiş insanlarız. Çünkü Efendimizin en önemli özelliklerinden birisi bu. Yani bu yola baş koyan insanlardan bir beyat almayı önemsiyor. Yani buraya, bu yola beraber çıkıyoruz. Bu yolda bizimle beraber yürümeye var mısın? Demek istiyor yani bunu. Fiilen böyle demiyor belki ama. Yani dolayısıyla insanların iradelerinin böyle anlık değil, kalıcı olmasını sağlayacak adımlar atıyor. Yani gerçekten bugün modern işte şirketlerde veya yönetimlerde de yapılan o sözleşmelere benzer. Sözleşmenin Efendimiz tarafından gerçekleştirilmiş olması bence çok anlamlı bir şey, çok önemli bir şey. Yani o günün şartlarına göre düşündüğünüzde yani Efendimiz, yani tabii bu insanı iyi tanıdığı için, insanın fıtratını çok iyi algıladığı için, yani insanın böyle boş bırakıldığı zaman, çünkü insan esen rüzgara göre şeyi hemen değişebilen bir yapıya sahip. Zihni durumu, kalbi durumu değişebilen bir yapıya sahip. Ama bir şekilde bir sözleşmeyle, fiili bir sözleşmeyle, kavli bir sözleşmeyle bir yere bağlanmış ve söz vermişse, o zaman bir dakika ya, ben söz verdim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyerek atacağı adımı bir kere değil, iki kere düşünecek, üç kere düşünecektir. Ama böyle bir sözleşme almamış olsa Peygamberimiz, yani ondan bir beyat almamış olsa, belki adam ya böyle dedim ama ben sonra ona söylerim bunu, çözeriz diye kendi kendine çıkış yolu bulabilir. Ama Efendimiz'e söz verdiği için yok, ben ona söz vermişim, bundan başkası olmaz.
Hocam programımızın bağlamıyla da birleştirmek için şu soruyu sormak istiyorum. Özellikle hani tasavvuf bağlamında düşünecek olursak, İslam medeniyetinde özellikle gördüğümüz kurumlar tekke ve dergahlar ve sonrasında da şeyh ve mürit ilişkileri. Burada da aslında bu aklıma geldi. Yani tekke ve dergahların kurumsallaşması, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Ashab-ı Suf örneğinde de bunu benzetmiştik. Biraz önce siz sözleşme deyince de, yani bir dervişin veya derviş adayının bir tarikata bağlanırken orada bir intisap ederken bir verdiği bir
tabii.
Sözleşme var aslında
tabii.
Bugünkü tabirle.
Tabii.
Yani bu biat meselesi o zaman tasavvuf ve irşat bağlamında da aynı zamanda bu irşadın ve tebliğin de gerçekleşmesi bağlamında önemli bir hadise olarak anlıyoruz bunu.
Kesinlikle. Yani o bir kere iradeyi teslim ettiğini gösteriyor. Yani şimdi biat aslında, yani bir mürit var, iradesini teslim etmek isteyen insan var. Bir de bu iradeyi teslim olacak olan mürşit var. Dolayısıyla bir de bunun etrafında şahitler var. Yani intisap esnasında mürit adayı normal bir tarikat sözleşmesinde, yani Allah'ı Rab, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber, Kabe'yi kıble, Kur'an'ı rehber ve falan kişiyi de mürşit olarak kabul ettim ve geçmiş günahlarımdan tevbe ederek teslim oldum demiş oluyor şeyhin huzuruna. Bu hem kendisini hem şeyi hem dinleyenleri de bağlayacak bir şey oluyor. Yani herkes birbirine böyle bir söz vermiş oluyor. Bu ortaklaşa verilen sözün elbette ki cayılması veya vazgeçilmesi biraz daha zor. O yüzden işi sağlama alıyor Kur'an-ı Kerim. Şeyde de yani asr-ı saadette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla yaptığı sözleşmeler Mekke fethinde ve diğer zamanlarda hep bu maksatladır yani. Hatta Mekke'de Medine'ye geçmeden önce de akabelerde yapılan beyatlerde hep bu maksatladır. Yani bana gönülden bağlı olarak bu işe destek verecek olan kaç kişi var ki ona göre yola çıkalım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu hem siyasi bakımdan önemli ama daha çok manevi bakımdan önemli. Yani benimle beraber yol yürüdüklerinde riskleri göğüsleyebilecek bir iradeleri var mı yok mu? Tasavvufta da böyle bu. Yani o yüzden tasavvufta insaf etmek isteyen insanların hemen kabul edilmez tekke ve tarikat döneminde. Yani evladım istihare yaptın mı falana git filanla görüş filan yani o iradesinin ne kadar sağlam olduğunu tartar test eder. Ha, çok sağlam olduğuna
kaynaklı. Ya bir heyecanla mı geldi yoksa...
Yoksa bir gerçekten... hevesle mi geldi? Nefsani bir hevesle mi? Öyle hevesle gelmişse onu şöyle bir silkeler. Yani bakar ki o çok öyle iradeli değil. Onu gönderir icabına göre. Veya sen başkasına git kardeşim der. Ama hakikaten iradeyle gelmiş, karar vermiş, her türlü riski de karşılayabilecek şeydeyse, güçteyse o zaman tamam otur bakalım şimdi der. Yani bu tasavvuf tarihi boyunca da böyle ilk defa intisap ettiğinde hatta hiç sorulmadan ders verilenler de vardır. 3-5-10 defa gönderilip ondan sonra ancak ders verilenler de vardır. Yani o manada bu şey önemli yani irade beyanındaki kuvvet ve iradenin güçlülüğü önemli. Çünkü o güçlü irade hakikaten pek çok şeyi dönüştürüyor. İrade bir niyet var. Niyet amellerin sonucu değiştiriyor. Yani niye niyetle yapılan amelle niyetsiz yapılan amel arasında fark görülüyor? Niye namaza niyet çok önemli görülüyor? Niye oruçtan niyet çok önemli görülüyor? Yani siz eğer riya karışacaksanız niyetinizi Allah korusun o boşa çıkıyor. Dolayısıyla niyetinizin sağlam olması lazım ve arkasında durma iradesini de niyet sağlıyor. Mesela eylem aynı eylem, hayvan kesmek eylemi. Birinde niyet Allah için olunca ibadet ve kurban oluyor. Ama falan kişinin şehrimizi teşrif sebebiyle diye Allah'ın adını almadan kesilmişse Allah korusun yenmesi bile helal olmayan bir duruma düşebilir yani.
Evet hocam.
Yani eylem aynı eylem ama niyet bakın ne kadar sonucu değiştiriyor.
Hocam Darül Erkam özelinde bir soruyu daha sormak istiyorum. Bu Ashab-ı Sufe'ye geçişte yani Darül Erkam'dan Ashab-ı Sufe'ye geçişte Medine döneminde özellikle. Evet. Peygamber Efendimizin özellikle Darül Erkam'da daha çok aksiyon tarafında yani özellikle ashabla beraber müşriklerin eza ve eziyetleri var. Tabii ashabı yakın akrabaları onun o eza ve eziyetlere karşı bilfil kendisinin de orada olduğunu, o eza ve eziyetleri çektiğini de görüyor. Ve onunla beraber aslında bir konfor alanında değil peygamberimiz. Bizzat işin içerisinde, bizzat oradaki irşadın içerisinde. Tabi bu irşad da etkili bir metot ve aynı zamanda o karşıdakinin de bu duyguyu yakalaması için de önemli bir şey.
Fırsat.
Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ashab-ı Sufe'ye baktığımız zaman geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda ilmi özellikle biraz daha o tekamülü hedef alan bir yaklaşımla yaklaştığını görüyoruz. Ashab-ı Suffe tarafında peygamberimizin. Ya daha çok artık ilmi olarak yükselmesini istiyor ashabın sanki.
Şöyle söyleyeyim. Güzel bir soru. Şimdi Mekke döneminde zaten Müslümanların buluşabilecekleri bir tek yer var. O da Darül Erkam. Yani Darül Erkam her türlü işlerini görüştükleri, her türlü problem çözdükleri bir yer. Ama mescidin sofası Ashab-ı Suffe'nin kaldığı yer ise yani mescitte genel umumi işlerin görüşüldüğü, namazın kılındığı, idari kararların verildiği bir yer var. Bir de arkada yani ilim, irfan, davet, tebliğ hizmetleriyle ilgili bir yetiştirilen grup var. Onların barındığı bir yer. Yani bir ihtisaslaşma başlıyor tabiri caizse.
Evet.
Yani şeyde Medine döneminde mescitte bir ihtisaslaşma başlıyor. Yani sadece cihada katılacak olan veya ne bileyim işte Efendimiz'i savunacak olan askerler değil. Onun ötesinde tebliğ ve davet hizmetinde bulunacak olan muallim veya da mürşit olacak olanlar da orada bulunuyor. Ve zaten bakıyorsunuz Darül Erkam'da bulunanların bir kısmı yine orada. Mesela Abdullah İbni Mektum hem Erkam'ın evinde var ama burada da yine en önlerde. Yani dolayısıyla burada da o çok önemli hizmetler görüyor. Ama burada biraz daha ihtisaslaşmış olduğu için daha çok tebliğ ve davetin önder isimler arasında yer almaya başlıyor. Müezzin oluyor. Ezan-ı Muhammedi'yi okuyor. İnsanlara davet ediyor. Veya işte Efendimiz sefere çıktığı zaman Medine'ye onu kaim makam olarak bırakıyor. Sen diyor benim yerime Medine'nin güvenliğinden sorumlu yönetici sensin diyor mesela. Ama bir sorumluluk veriyor ve onu onore ediyor aynı zamanda. Yani sen engellisin bunları yapamazsın demiyor sen. Evet, savaşa çıkamazsın ama burada benim yerime kaymakam olur. Bu işleri tedbir edersin diyerek onu bir bakıma kıymetini artırıyor ve destekliyor yani o manada. Yani dolayısıyla Darul Erkam biraz daha genel bir eğitim. Ashab-ı Suffe biraz daha özel ve spesifik bir alana yönelik eğitim hizmeti verdiğini görüyoruz.
Belki de Ashab-ı Suffe'nin hani gerçekleşmesi için hocam, o biraz önce sizin söylediğiniz ihtisaslaşma için de o geçen süredeki yaşananlar, o gelişmeler tecrübe oluşturması gerekiyordu.
Evet, yani onları görmeden ihtiyaçlar da görülemiyor.
Kesinlikle.
Yani ihtiyaçların farklılığı, yani yolda, hani yörük köşe yolda düzülürler ya, yani yolda fark ediliyor. Yani böyle bir teşkilata ihtiyaç olduğu, böyle daha özel alanlara ihtiyaç olduğunu zaman içerisinde ashab ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fark ediyor ve ona yönelik adımlar atılıyor. Hizmetler ona göre tedbir ediliyor veya kurumlar kuruluyor. Ve hakikaten iyi ki de onun zamanında, Efendimiz zamanında böyle Ashab-ı Soffe gibi çok temel müessese kurulmuş. Ve o temel müessese bugün 14 asır, 15 asırdan beri elhamdülillah Müslümanların pek çok yarasına merhem oluyor. Pek çok alanda ilk model oraya bakıyoruz. Yani medreseler gidip oradan örnek almaya çalışıyor. Tekkeler burası bizim yerimiz diyor. Kışla eğitim bile yerine göre oradan bir takım şeyler devşirmeye çalışıyor. Güzellikler devşirmeye çalışıyor. Yani çünkü orada Efendimizin bir nazarı var. Efendimizin oraya bir özel ilgisi, himmeti var. Oradaki insanlara ayrı bir sevgisi var. Ve onların her birinin yetişmesini ve insanlığa ve ümmete faydalı olmalarını önemseyen bir yapısı var. O bakımdan önemli diye düşünüyorum.
Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.
Sağ olun efendim.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve Erşad programının sonuna geldik. Hayırlı günler dileriz efendim.